Ayrım 15.
Mecburlar Burhan, dedi yorgun bir sesle. Londra konferansında çok ağır yaptırım kararları alındı. Eğer şartlara uymazlarsa Belgrad açlıktan ölür. Bir bok olmaz onlara, dedi Burhan. Onlar cehennem zebanileridir. Peki ya sen ne kadar dayanabilirsin bu hayata? Evini özlemeyecek misin? Ben burada iyiyim. Hiç olmadığım kadar iyiyim. Sen de kendine ve çocuklara iyi bak. Beni arayıp bulma zahmetine katlandığın, geldiğin için teşekkür ederim Limeta, dedi Burhan. Ayağa kalktı. Babasının kalktığını görünce onları uzaktan gözleyen Fiko yanlarına geldi ama oturmadı. Bir Limeta kaldı oturduğu yerde. Hadi gidin artık, dedi Burhan. Oğlunun omzuna elini attı. Limeta bir türlü kalkamıyordu yerinde. Limeta, bir daha sakın gelme buraya, dedi Burhan. Çok büyük bir riske girdin. Yolda ateş altında kalabilirdiniz. Hadi anne, dedi Fiko. Kalk da gidelim. Limeta masaya tutunarak zorlukla kalktı ayağa. Korktuklarının hiçbiri gelmemişti başına. Burhan ne onunla konuşmamazlık etmişti, ne ona kötü davranmıştı. Yine de bütün gücünü yitirmiş gibiydi Limeta. İlk kez kocasının ondan artık iyice koptuğunu, adeta başka bir boyuta geçtiğini fark ediyordu. Her zaman sakin olan Burhan yine çok sakindi. Ama bu sükunetin ardında bir fırtına gizleniyor gibiydi ve Limeta kocasındaki bu tehlikeli değişimden sorumlu tutuyordu kendini. Burhan'a yaklaşıp sarıldı. Onu yanaklarından öperken de yaşlar süzülüyordu gözlerinde. Kollarını sımsıkı doladı kocasının boynuna. Bir süre öyle asılı kaldı. Sonra çözüldü kolları, çaresizlikle yanına düştü. Veda için sırasını bekleyen oğlunu daha coşkulu kucakladı adam. Yanaklarından, alnından, saçlarından tekrar tekrar öptü. Üçü birlikte barakanın önüne yürüdüler. Onları getiren erler cipe girmiş bekliyorlardı. Burhan karısının cipe binmesine yardım etti. Allah'a emanet olun, dedi tok bir sesle. Babacığım, kendine iyi bak, sakın yaralanma, dedi Fiko. Annen ve ana sana emanet Fiko, dedi Burhan. Çip içindekileri birkaç kez sarsıladıktan sonra hareket etti. Fiko yarı beline kadar sarkıp el sağladı babasına. Burhan'ı ilk virajı alana kadar görebildiler. Yol sola kıvrıldıktan sonra aniden gözden kaybettiler. Limeta suskundu. Kocasını yitirdiğini biliyordu. Bu kayboluşa katkı payını da biliyordu ama Burhan hiç mi harç koymamıştı aralarında yükseliveren duvara? Birkaç gün sonra Burhan'ı sağ salim bulmuş, onunla buluşmuş olmanın şerefine Raziye Hanım'ın evine hazırladığı yemekleri yemeye gittiler. O kıtlık günlerinde bile eline zar zor geçirebildiği malzemelerle savaş ölçülerine göre nefis bir sofra düzenlemişti anneleri. Hana her zamanki gibi yerinde duramıyordu. Oradan oraya koşuşuyor, anneannesinin piyanosunu tıngırdatıyordu. Fiko da babasını bulmuş olmaktan dolayı çok sevinçliydi ama Limeta'nın durgunluğu gözünden kaçmamıştı annesini. Yukarıda olup bitenleri öğrenmek için sürekli Fiko'yu sıkıştırıyordu Raziye Hanım. Ne zaman dönecekmiş baba? Savaş bitince, oradakilerin hepsi ölene kadar savaşacaklarmış. Bizi götüren askerler öyle söylediler, dedi çocuk. Raziye Hanım, Raif'in bu sözleri duymamış olmasını umut ederek oğluna baktı. Her zamanki gibi duvara dikmişti gözlerini, kimseyi dinlediği yoktu. Yine de konuyu değiştirmek istedi yaşlı kadın. Savaş, tüfek, kan gibi lafları onun yanında söylememeye gayret ediyordu. Bu böreği Burhan severdi, onun için pişirdim, dedi torununa. Madem bu gece aramızda yok, onun yerine sen ikimiz diye. Fiko, anneannesinin önüne tepelime doldurup sürdürdüğü tabağa baktı. Keşke babam da yiyebilseydi, o kadar zayıflamış ki, dedi. Bu börek peynirli değil ki, dedi hana, tatsız tuzsuz bir şey bu. Çarparım şimdi, dedi Fiko kardeşine. Savaşta peyniri nereden bulsun anneanne? Nasıl peynirli değilmiş? Bal gibi peynirli bu börek. Peyniri evden ben yaptım, dedi Raziye Hanım. Pirinci lapa gibi pişirmiş, içine tuz ve maya atmıştı. Beyaz peynir tadı versin diye. Ne zamandır bulamadıkları malzemeleri türlü icatlarla yaratmaya çalışıyordu boşnak kadınları. Büyükler uyduruk tatları sineye çekmeyi öğrenmişlerdi ama çocuklar çok daha gerçekçiydiler. Eskiden yediğimiz peynire benzemiyor anneanne, dedi hana. İki kardeşin dalaşmasını önlemek için neden Burhan'ı alıp getirmediniz anlayamıyorum, dedi Raziye Hanım. Oralara kadar boşuna gittiniz. Ben de sizinle geleydim mutlaka ikna ederdim onu. Anne, Burhan çocuk değil. Orada kalıp savaşmak istiyor. Şimdi onun bir misyonu, bir görevi var. Onun bir de ailesi var. İnsan çoluk çocuğunu savaşın ortasında yapayalnız bırakıp gider mi? Dedi Raziye Hanım. Biz yapayalnız değiliz ki, dedi Fiko. Raif önüne konan yemeğe dokunmamıştı bile. Sofranın başında ailenin erkeği olarak kendine ayrılan baş köşede her zamanki gibi dünyadan kopuk oturuyordu. Konuşmuyorsun anladık, bari yemeğini ye, dedi annesi. Nimeta kendini tutamayıp güldü. Gülünecek bir şey yok. Bu yemek yememek yeni icadımız. İnsan konuşmazsa bir şey olmaz ama yemek yemezse ölür, dedi Raziye Hanım. Herhalde o da ölmek istiyor anne, diye geçirdi içinden Nimeta. Ama seslendiremedi düşüncesini. Ne kadar çok insan ya ölüyor ya da ölmek istiyordu bir süredir. Raziye Hanım oğlunun onlardan iyice kopuk olduğuna kanaat getirince kafasını kurcalayan soruyu bir kez daha sormadan edemedi. Baba neden dağa çıktığını anlattı mı sana Fiko? Söyledim ya anne. Neden çıkmış? Anne ne biçim soru bu? İnsan vatanını korumak için neden savaşır? Nimeta sofraya oturduklarından beri annesinin Fiko'nun ağzından laf almaya çalıştığını seziyor, sinirleniyordu. Ben oğluma bir soru sordum, dedi Raziye Hanım. Sen niye lafa karışıyorsun? Babam görevini yaptığını söyledi, dedi Fiko. Eli silah tutabilen herkesin Bosna için savaşması gerekiyormuş. Raif ilk kez gözlerini duvardan çekip Fiko'ya dikti. Hepsi bu muymuş? Görev yapmaya mı gitmiş yani, dedi Raziye Hanım. Hana birden atıldı. Zilata doğum günüm için parti yapıp yapmayacağımızı sordu anne. Ben de yapacağımızı söyledim, dedi şımarık bir sesle. Bir partimiz eksikti, dedi Raziye Hanım. Ağzında yemek varken konuşma demedik mi sana, dedi Fiko. Ağzındaki patatesleri göstere göstere ona annesi parti yaptı ama doğum gününde, dedi Hana. Biz de sana yaparız kızım, dedi Nimeta. Konunun başka yere çekildiğine memnun olmuştu. Savaşın içinde parti mi olurmuş, dedi Raziye Hanım. Çocukların yaşamlarını normal şartlarda sürdürmeleri için elimizden gideni yapmalıyız anne. Hem fena mı, sana yine bir şeyler pişirmen için fırsat doğar. Bir patates pastası icat edersin belki bu seferde. Oldum olası benim yemek pişirmemle bozmuşsundur sen Nimeta, dedi Raziye Hanım. Keşke sen de bir ömür daktilo makinesi tıkırdatacağına mutfağında yemekler pişirseydin. Kocan belki hala evinde olurdu. Raif'in hiç dokunulmamış tabağını önünden hırsla çekip mutfağa yürüdü. Nimeta gözlerini duvara dikmiş oturup duran kardeşine eğilip, ne kutlamaydı ama, öyle değil mi Rafo, dedi. Her zamanki gibi kaşıkla verip sapıyla gözümü çıkarttı bizimki. Diğer tabakları toplayıp arkasından gitti annesinin. Mutfakta annesiyle baş başa kalıp dalaşmamak için, siz de bir şeyler taşısanıza içeri çocuklar, diye seslendi çocuklarına. Ben bilmece çözeceğim, dedi Hana. Fiko cevap bile vermedi. Mutfakta, bak anne, dedi Nimeta. Burhan'ın savaşmak istemesinin benimle bir ilgisi yok. Beni suçlamaktan vazgeç. Çok üstüme geliyorsun. Savaşın ortasında çocuklarınla erkeksiz tek başına kala kalman hoşuma gitmiyor kızım. Kim hayatını hoşuna gittiği biçimde yönlendirebilmiş ki anne, dedi Nimeta. Sen de tek başına değil misin? Raziye Hanım ağzını açmak üzereyken sustu. Bana sakın Raif var deme, dedi Nimeta. Ana kız mutfaktan geri döndüklerinde yemek odasının kapısında donup kaldılar. Raif ve Fiko baş başa vermiş mırıl mırıl bir şey konuşuyorlardı. Gözlerine inanamadı Nimeta. Raziye Hanım önce hayal gördüğünü sandı düşmemek için kızının kolunu tuttu sımsıkı. Nimeta eliyle ağzını kapattı annesinin. Diğer eliyle annesinin elinden tutup geri çekti. Parmaklarının ucuna basa basa koridorda geri geri yürüyüp mutfağa girdiler. Nimeta sesleri duyulmasın diye kapıyı kapattı. Anne, sakın Raif'i tedirgin edecek bir şey yapma, heyecan gösterme, diye yalvardı. Raziye Hanım tir tir titriyordu. Bana mı öyle geldi acaba? Gerçekten konuşuyor muydu? Sen de gördün değil mi Nimo, diye sordu. Evet anne, Fiko'ya bir şeyler söylüyordu, dedi Nimeta. Hadi yanlarına gidelim evladım. Olmaz anne, ürkütmeyelim, biraz daha bekleyelim burada. Allah'ım, içeride bir mucize oluyor ve sen beni oraya bırakmıyorsun. Yalvarırım, biraz bekle burada. Bir 15-20 dakika daha bekle anne. Sonra nasılsa gideceğiz. Mutfakta mahsur kalacak değiliz ya. Oğlum konuştu. Düşünsene Nimo, konuştu Raif. Ağlamaya başladı yaşlı kadın. Anne, bu kadar heyecanlanma, dur bakalım. İçeri girdiğimizde her şey çok normalmiş gibi davranacağız, tamam mı? Nasıl yani, dedi Raziye Hanım. Sanki hiçbir şey olmamış gibi, dedi Nimeta. Sesi o kadar kesindi ki kendi bile şaşırdı annesini emrediyormuş gibi konuşmasına. Acaba Burhan doğru mu söylemişti? Sandığından daha mı güçlüydü Nimeta? Bir süre sonra ana kız yine parmaklarının ucuna basa basa yemek odasına doğru ilerlediler. Fiko ve Raif masanın etrafında her zamanki yerlerinde oturuyorlardı ve bu kez Fiko dayısına bir şeyler anlatıyordu. Onların içeri girdiğini görünce Fiko annesiyle anneannesine döndü ve en doğal haliyle "Dayım da babamın yanına gidip savaşmak istiyor anne," dedi. Nümeta annesinden önce atıldı. "O zaman yine Esat'ı bulmam gerekecek," dedi. "Bizim dağa çıkmamızı o organize etti. Yarın bana hatırlat da Fiko gazeteye bir ilan koyalım beni araması için." "Ben hatırlatırım," dedi Raif. Aylardır konuşmayan o değilmiş gibi sesi son derece normaldi. Nümeta heyecandan kısılan sesiyle "Olur," dedi kardeşine. Sonra annesine döndü. "Anne, Hana senin odanda yine neler karıştırıyordur bir gidip baksana," dedi. Yerinden kımıldamadı Raziye Hanım. Taş kesilmiş duruyordu ayakta. "Hadi gel anne, hem Hana'ya göz kulak olalım hem de içeride laflarız biraz." Kolundan çekip odasına sürükledi annesini. Odaya girdiklerinde şok geçiren kadını yatağına oturttu, kolonya ile şıkaklarını ovdu. "Sen demez miydin her işte bir hayır vardır diye? Bak Burhan'ın dağlarda savaşıyor olması Raif'in dilini çözdü. Onu hayata döndürdü anne," dedi. "İnsanın içine intikam ateşi düşmeye görsün. Artık yaşamak için bir nedeni var oğlunun." Evlerine dönmek üzere yola çıktıklarında Raif'in nasıl konuşmaya başladığını en ince ayrıntısına kadar öğrenmek istedi Nümeta. Ama Fiko sadece "Dayım bana dağa nasıl çıktığımızı sordu," demekle yetiniyordu. Bu kısa yanıt tatmin etmiyordu Nümeta. "İlk o mu konuştu Fiko?" "Evet. Yani nasıl konuştu? Öyle birdenbire mi sordu?" "Söyledim ya 100 kere," dedi çocuk. "Siz içerideydiniz. Ben kalan tabakları topluyordum. Bana birden babamı nasıl bulduğumuzu, dağa nasıl çıktığımızı soruverdi." "Ben de ona bunu senin organize ettiğini anlattım. Dağdaki karargaha ait sorular da sordu. Meğer o bizi hep dinliyormuş anne." "Sence gerçekten gitmek istiyor mu oraya?" "Elbette istiyor. Ben de gitmek istiyorum." İrkildi Nümeta. "Senin yaşın küçük. Birkaç sene sonra ancak," dedi. "Benim yaşımda çarpışan çok genç varmış." "Babam mı söyledi bunu?" "Hayır, yukarıda konuştuğum askerler." "Sen gidemezsin Fiko. Okulun var. Yaşın küçük. Ben ve baban izin vermiyoruz." Yanıtlamadı oğlu. Evlerine girdiler. Nimeta'yı Hana'nın gürültülü cıvıltısıyla baş başa bırakarak bir gölge gibi sessiz odasına gitti Fiko. Ertesi gün Nimeta bu kez de kardeşi için bir kere daha sıvadı kollarını. Esat'a hitaben küçük bir ilan koydu gazeteye. Esat onu Burhan'a ulaştırmak için iş yerinde aradığında aralarındaki dostluğu geliştirmişti Nimeta. Esat artık Nimeta'nın iki çocuğu bir de ruhen yaralı bir kardeşi olduğunu, kardeşinin Zvornik'teki katliamda karısını, oğlunu, halasını, arkadaşlarını ve karısının bütün akrabalarını kaybettiğini ve o gün bugündür konuşmadığını biliyordu. Dost olmuşlardı olmasına ama Nimeta'ya kendi adresini kesinlikle vermemişti Esat. Nimeta yardımlarına karşılık yabancı televizyonculardan ve gazetecilerden kahve, sigara gibi bazı şeyler temin edebileceğini söylemesine rağmen ne yardımına karşılık istemiş ne de adres bırakmıştı. "Çok gerekirse o Sobodenje'ye küçük bir ilan koy, ben seni hemen ararım," demişti. Nimeta ilanı koydu ve beklemeye başladı. Her gün işten sonra kardeşine gidiyor ve onu oyalamaya çalışıyordu. Savaşmaya karar verdiği günden beri normale dönen Raif'te bu sıkıntılı bekleyişin yeni bir bunalım yaratmasından korkuyordu. Esat'tan umudunu keser gibi olduğu bir ara kendisi bir arabaya atlayıp kardeşini dağa çıkarmayı bile düşündü. Kafalarına yiyecekleri kurşunlarla ya da bir mayına çarparak ölür giderlerdi. Aslında ölümden filan korktuğu yoktu ama Fiko ve Hana savaşın içinde yalnız kalırlardı. Onları babaları yanlarındayken sakin, huzurlu bir yaşamın içinde bile bırakıp gidememişti Nimeta. Esat'tan ses, Nimeta'nın ümidinin tamamen kesildiği bir perşembe günü geldi. Televizyona bir not göndermişti. Bir hafta sonra erzak ve ilaç ikmali yaparken kardeşini de dağa çıkarmaya söz veriyordu. Zamanı ve yeri son dakika bildirecekti. Nimeta iş filan dinlemedi. Koşa koşa annesinin evine gitti hemen. "Raif nerede?" dedi kapıyı açan Raziye Hanım'a. "Nerede olabilir ki Raif? Odasında duvara bakıyor." Kardeşinin odasına koştu. Kapıyı vurmadan girdi. Raif yatağına oturmuş duvara bakıyordu. "Oldu Raif. Sonunda işin oldu kardeşim. Esat'tan haber geldi. Haftaya gideceksin inşallah." "Kapıyı vurmadan girdin odama," dedi Raif. Bu kapı vurma işi ta çocukluklarından beri bir sorundu aralarında. Nimetta hep annesinin odasına kapıyı vurmadan dalmasından şikayet ederdi. Raif de ablasının. Nimetta gülmeye başladı. Affedersin, özel veya gizli bir şey yapmıyordun anladığım kadarıyla. Burnunu bile karıştırmıyordun girdiğimde. Ama çok özel bir şey düşünüyordum, dedi Raif. Sana getirdiğim haberin hiç mi değeri yok? Artık hiçbir şeyin hiçbir değeri yok Nimetta, dedi Raif. Biz yaşayan ölüleriz hepimiz. Bu savaşma fikrinin seni yeniden hayata bağladığını düşünüyordum. Beni hayata filan bağlamadı. Konuşmayan bir ölüyken konuşan bir ölü oldum o kadar. Haftaya dağa çıktığımda inşallah sırtları geberten bir ölü olacağım. Nimetta kardeşine yaklaşıp kollarını boynuna doladı. Geçecek bunlar. Hepsi geçecek Raif, dedi. Bir gün çok acı görmüş insanlar olarak yaşanacağız. Anılarımızın arasında mutlu resimler de olacak eminim. Hayattan vazgeçme, sakın vazgeçme. Raziye Hanım, oğlunun valisine bir insana ömür boyu yetebilecekmiş hissi veren bollukta iç çamaşırı ve çorap doldurdu. Nereden buldun bunca donu ve atleti anne, diye sordu Nimetta. Babanın çeyizinden bile çamaşır var bunların arasında, dedi Raziye Hanım. Ne yapacak Raif, 40 yıl öncesinden kalan donları anne? Kendi giymezse oradakilere verir, sakla zamanı gelir zamanı, dedi Raziye Hanım. Hiçbir şeyi atmadan sandıklarda saklamak boşnakların vazgeçemedikleri alışkanlıklarından biriydi. Her an savaş yüzünden göçmeye, yerlerinden edilmeye alışmış bir kavmin alışkanlıkları. Bir gün lazım olur, bir gün muhtaç kılınır kaygısıyla tutumlulu mal kıymeti bilmek. Osmanlı'dan beri kaç el değiştirmiş, kaç savaş görmüştü memleket. Avusturya Macaristan İmparatorluğundan Sırbistan Krallığına, Cumhuriyetinden diktatörüne, Balkan Savaşı'ndan 1. ve 2. Dünya Savaşları'na savrulup durmuştu. Her bulduğunu sandığa atar saklardı boşnaklar, ne olur ne olmaz diye. Ya bu çantada neler var anne, diye sordu Raif, başka bir çantayı işaret ederek. Onu sakın açma, yerine vardığında açarsın. Ne koydun çantaya? Raziye Hanım soruyu geciktirmeye çalıştı. Yemek mi var burada anne? Sana kabak böreği yaptım oğlum. Peki neye mi gidiyorum ben? Raif çantanın içindeki torbanın sımsıkı bağlanmış ağzını açmaya çalıştı. Yapma Raif, dedi Nimetta. Yukarıda çok makbule geçebilir annemin yemekleri. Rezil mi olayım istiyorsun Nimo? Alay mı ettireceksin benimle? Yukarıdakilerin kimseyle alay edecek halleri yok Raif, dedi Nimetta. Bir fazla kişi katıldı mı aralarına bayram ediyorlar. Yemekleri de sevinirler inan bana. Yukarıdakiler bizden daha aç. Hele Burhan ne özlemiştir kim bilir annemin yemeklerini. Gözlerinde minnetle baktı Raziye Hanım kızına. Çarşıda gıda maddesi bulmak imkansız hale gelmişti. Ama bahçeleri olan insanlar bahçelerinde domates, kabak, patates yetiştiriyor ve bunları satıyorlardı. Raziye Hanım'ın bir arkadaşı da arka bahçesinde yetiştirdiği sebzeleri markete götürmeden insaflı fiyatlara veriyordu Raziye Hanım'a. Nimetta annesinin becerileri karşısında şaşkındı. Yaşlı kadın su bulmak için ta Ciglane'den bira fabrikasına kadar bir el arabasıyla yürüyordu haftada iki kere. Şehrin öteki ucundaki bira fabrikasında bir su kaynağı vardı. Saraybosnalılar ölümü göze alarak saklana saklana bu kaynağa kadar gidip gelmeye mecburdular su ihtiyaçları için. Su, elektrik ve gaz şebekeleri bombalanmıştı. Bir damla su akmıyordu musluklardan. En iyi koşullarda 5-6 günde bir su verilebiliyordu kente. Bazen 10-12 güne de uzayabiliyordu bu süre. Su ne elektriğe ne gaza benziyordu. Susuz yaşamak mümkün değildi. Anne, su peşinde koşarken hayatından olacaksın, demişti Nimetta bir keresinde. Susuz kalırsam yine hayatından olacağım. Üstelik bu sefer insanlıktan çıkarak, demişti annesi. Haklıydı. Mektubumu yanına almayı unutma Raif, dedi Nimetta. Mutlaka Burhan'ın eline geçsin o mektup, mutlaka. Bak cebime yerleştirdim bile, diye ceketinin iç cebini gösterdi Nimetta'ya Raif. Hadi, çok geç oldu. Gidin artık evinize, beni merakta bırakmayın, dedi Raziye Hanım. Sabah 5'e doğru alacaklar seni, saatini kurdun mu, dedi Nimetta. Ben nasılsa uyumam bütün gece, dedi Raziye Hanım. Oğlunun gidişine seviniyor mu, üzülüyor mu belli değildi. Evladını savaşa yollayan hiçbir anne sevinemezdi ama Raif'i hayata bu savaşma fikri döndürmüştü. Bunu kabul etmek zorundaydı yaşlı kadın. Anne, sakın mani olmaya kalkma gidişini, demişti Nimetta. Bir kerecik sevginden fedakarlık et ve dağa çıkması için destekli onu. Çocuklarını eteğinin dibinde istediğini biliyorum ama bu kez yapma. Beni asla affetmedi diye düşünmüştü Raziye Hanım. Hala 20 sene evvel olan bir hadise için suçluyor beni. Onu İstanbul'a yollamadığım için ölene kadar da bağışlamayacak. Aslında derin bir pişmanlık da duymuyor değildi. Kızı bir Türk'le evlenip İstanbul'a yerleşmiş olsaydı, savaş rüzgarları esmeye başlar başlamaz kızının yanına gidebilirdi çoluk çocuk. Şimdi gelini, torunu, hatta görümcesi hayatta olabilirdi. Raif evinin arka odasında ölmekle dağlarda ölmek arasında seçim yapmak zorunda kalmazdı. Nimeta kollarını sımsıkı doladı kardeşinin boynuna. "Kendine çok dikkat et Refon," dedi. "Sakın tehlikelere atma kendini, yaralanma. Sağ salim dönüp gelin Burhan'la. Daha çok güzel günlerimiz olacak, inan bana. Bu acıların hepsini unutacağız." "Allah kullarını bu dünyada sınar oğlum," dedi Raziye Hanım. "Çileden geçmeyen kul yoktur. Nimeta doğru söylüyor. Kendine dikkat et de bana başka acı çektirme." "Yine kendi çekeceği acının pazarlığını yapıyor annem," diye düşündü Nimeta. "Gel buraya yeğenim," dedi Raif Fiko'ya. "Ayrılmadan önce seninle biraz erkek erkeğe konuşalım içeride." Kadınları salonda bırakarak Raif'in odasına geçtiler. "Uzatmayın," diye seslendi Nimeta. "Hanayı Azra'ya bıraktık. Çok geç kalırsak ayıp olur." "Bak görüyor musun anne," dedi Raziye Hanım'a. "Eskiden olduğu gibi yine dayılık etmeye başladı Fiko'ya. Bütün bunlar iyiye işaret. Savaşın içine girip de ölümü burnunun dibinde görünce o da diğerleri gibi can derdine düşecek ve geçmişte olanları unutacak. Yaşamın dışında hiçbir şeyin önemi olmadığını anlayacak." "Sen öyle mi düşünüyorsun kızım?" dedi Raziye Hanım. "Sen öyle düşünmüyor musun?" "Benim yaşıma vardığında kendin karar verirsin neyin en önemli olduğuna," dedi Raziye Hanım. Fiko dayısıyla birlikte koridorun ucunda gözüktü. Son kez sarıldı kardeşine Nimeta. Ağlamamak için dişlerini sıktı. Raif hem Fiko'yu hem ablasını tekrar tekrar öptü. "Anne, yarın iş çıkışı gelir alırım seni. Bizde kalırsın istediğin kadar." "Siz bu eve gelin," dedi Raziye Hanım. "Anneciğim, bu eve dördümüz birden rahatça sığmayız. Üstelik çocukların okulları da bize çok yakın." "Bunu yarın konuşursunuz," dedi Fuko. "Eve gitmekte acele ediyordu nedense." "Allah'a emanet ol canım," dedi Nimeta. Göz pınarlarından biriken yaşların akmasına daha fazla mani olamayarak. Çıktılar. Evlerine doğru koşmaya başladılar. Raziye Hanım bir süre evlerini ayıran parkın çimenleri üzerinde ana oğlun yan yana koşarak uzaklaşmasını seyretti pencerede. Birkaç saat sonra da biricik oğlunun sabah serinliğinde belki de ölüme doğru uzaklaşmasını seyredecekti aynı pencereden. Evi vardıklarında Hana komşunun balkonunda bekliyordu onları. "Yatması için çok ısrar ettim ama yatmadı bir türlü," dedi Azra. "Eline bir defter geçirmiş, ha babam hatıralarını yazıyor." "Zlata'ya özeniyor," dedi Nimeta. "Kendi okulunda bir kız hatıra defteri tutuyormuş, ondan öğrendi. Her gece bir şeyler karalıyor defterini." "Gitti mi Raif?" diye sordu Azra. "Sabah çok erken yola çıkacak," dedi Nimeta. "Allah yolunu açık etsin. Annemi onun acısını göstermesin."